Ayrım 15, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 135. Otomobil bagajındaki temel. Erbakan seçim mitinglerinin öncesi gittiği yerlerde mutlaka bir fabrikanın temelini attı ve şöyle konuşmalar yaptı. Adıyaman'da sadece burada değil, bundan başka da bir büyük çimento fabrikası kuruyoruz. Bu çimento fabrikasının müteahhidi şimdi inşaat sahasındadır. Aynı zamanda Adıyaman'da bütün çimento fabrikalarının makine teçhizatını yapma ihtisasına sahip bir ağır makine fabrikası daha kuruyoruz. Yarın Adıyaman'da bir takım teknik okullar, mühendislik fabrikaları açılmasına yardımcı olacağız. Adıyaman'da organize sanayi bölgesini kuracağız. Programımızdadır. Erbakan Kırşehir konuşmasında bugüne kadar 100'den fazla fabrikanın temelini attığını söyledi. Erbakan'ın attığı temellerden birine üzerinden 3 yıl geçtikten sonra CHP Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal arabasının bagajına koyup meclise getirdi. 3 yıl önce atılan temele bir çivi bile çakılmamıştı. Burada bir hatırlatma yapmadan geçemeyeceğiz. Erbakan 70'li yılların büyük bir bölümünde koalisyon ortağı olan başbakan yardımcılığı görevini sürdürdü ve hep temel attı. 1994 yılında Erbakan'ın temel attığı bazı yerlerin son durumu şöyleydi. Bingöl ve Kütahya, Emet Çimento Fabrikası sahaları ve üzerindeki yarım kalmış tesisler Orman İdaresi'ne iade edildi. Kahramanmaraş Çimento Fabrikası arazisi ve üzerinde yarım kalmış tesisler 570 milyon lira bedelle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne devredildi. Bitlis Adil Cevaz Çimento Fabrikası arazisi istimlak yoluyla alındı ancak 1983'te yatırım faaliyeti durduruldu. Kastamonu, Araç ve Manisa Alaşehir Çimento Fabrikaları için arazi temin edilemediğinden herhangi bir yatırım yapılamadı. Manisa, Şırnak, Mazıdağ, Sivas, Konya, Erzurum, Yozgat, Tekirdağ, Trabzon, Kars, Aydın, Urfa azot gübre fabrikaları yatırım programından çıkarıldı. Bu fabrikalardan Şırnak, Mazıdağ, Konya ve Yozgat'ta bulunanların sosyal tesisleri kısmen yapılmıştı. Yozgat Akdağ Madeni Büyük Döküm Fabrikası, bazı bölümlerinin kaba inşaatlarının tamamlanmasını takiben 1984'te 87 milyon lira bedelle Akdağ Madeni Belediye Başkanlığı'na devredildi. Kütahya Büyük Pres Fabrikası, bazı sosyal tesislerin tamamlanmasından sonra 1983'te 142 milyon lira bedelle Anadolu Üniversitesi'ne devredildi. Afyon Sandıklı Büyük Dövme Fabrikası, kaba inşaatı kısmen bittikten sonra 87 milyon lira bedelle Sandıklı Belediye Başkanlığı'na satıldı. Kütahya Gediz Tav Fırınları Fabrikası, arazi üzerinde herhangi bir yatırım yapılmadan tapu çıkarılma aşamasında Sümer Bank'a devredildi. Kahramanmaraş Tav Fırınları Fabrikası, misafirhane ve lojmanların kaba inşaatları bitince 1986'da 76 milyon liraya ODTÜ'ye devredildi. Adıyaman Çimento Tesisleri İmal Fabrikası, müdüriyet binası lokal ve lojmanlarının kaba inşaatının tamamlanmasının ardından 1985'te Malatya İnönü Üniversitesi'ne devredildi. Gaziantep Şişe Doldurma Makineleri İmal Fabrikası, lokal müdüriyet binası ve bir kısım lojmanların kaba inşaatının bitiminin ardından 1985'te 75 milyon lira bedelle Gaziantep İl Özel İdare Müdürlüğü'ne devredildi. Giresun Ambalaj Makineleri Fabrikası, bir bölümünün kaba inşaatı yapılmıştı. 1983'te 35 milyon lira bedelle eski mal sahiplerine devredildi. Kırşehir Kesici Takımlar Fabrikası 1978'de yatırım programından çıkartıldı. Tokat Artova Kesici Takım İmal Fabrikası inşaatları kısmen bitmişti. 1985'te 94 milyon bedelle Tokat İl Özel İdare Müdürlüğü'ne devredildi. Gümüşhane Bayburt Kesici Takım İmal Fabrikası, kaba inşaatı kısmen bitmişti. 1986'da 58 milyon lira bedelle DSİ Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Erbakan o yıllarda temel atmaya ve bol bol vaatte bulunmaya hep devam etti. Malatyalı kardeşlerimize bir müjde daha vereceğiz. Uçak sanayinin jet motorlarını Malatya'da yapacağız. Seçim mitinglerinde Erbakan yeri geldi hiç hükümetlerde yer almamış gibi eleştirel konuştu. Bugün dar gelirli bir vatandaşımız çarşıda pazarda 100 liralık bir mal satın alsa bunun içerisinde 30 lira vergi ve 30 lirada ağır faiz ödemektedir. Milletimizi hayat pahalılığı içinde ezen bu yüklerden kurtarmak lazım. Kırşehir konuşması. Oysa 1973-77 yılları arasında hükümet ortağıydı. Fakat koalisyonun olumlu icraatlarından da kendine pay çıkardı. Milli selamet dün bir bugün iki. İktidara gelir gelmez kendinden öncekilerin biriktirdikleri meseleleri çözmek için köklü icraata geçmiştir. Bir yandan manevi kalkınmayı başlatmış, diğer yandan ağır sanayi kurmaya başlamıştır. Öte yandan herkese refah programını tatbik etmeye başlamıştır. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük iş başarılmasının altında inanç yatıyor. Erbakan'ın IMF'ye armağanı. 12 Ekim ara seçimlerinde AP'ye hiç çatmayan Erbakan, bu 5 Haziran seçimlerinde her iki koalisyon ortağına da çatmaktan geri durmadı. Adıyaman'da yaptığı konuşmada şöyle dedi. Biz AP gibi yabancı sermayenin trafik memuru değiliz. Çünkü onlar memleketi hep yabancı sermayeye terk ettiler. Burada parantez açıp bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Birinci MC döneminde 70 sente muhtaç olan Türkiye'de koalisyon hükümeti kararı ile DCM yani dövize çevrilebilir mevduat uygulamaları başladı. DCM Türkiye'deki bankalarda içeriden ve dışarıdan açılabilen bir tür döviz hesabıydı. Dışarıdan dövizi gönderecek olanlara ve bunları içeride kullanacak olan özel şirketlere büyük karlar sağladığı için yabancı sermayeden Türkiye'ye döviz akışı sağlanıyordu. DCM uygulaması IMF'nin dayatmasıydı. Şöyle ki, uluslararası kuruluşlar Türkiye'ye döviz göndermişti. Türkiye bu dövizle mal satın almıştı. Bunun sonucunda ülkede ithal ikamesi yaratılması önlemişler, Türkiye'nin dış borcunu arttırarak kendilerine daha bağımlı hale getirmişler ve halkın sırtındaki yükü daha da ağırlaştırmışlardı. Kısaca DCM'ler borç tuzağıydı. Bugün Türkiye'nin milyarlarca dolarlık dış borcunu düşünürken DCM uygulamalarını unutmamak gerekiyor. DCM olayını Institutional Investor dergisi Türkiye armağan dağıtıyor diye haber yapmıştı. Bu armağanda Erbakan'ın da imzası vardı. DCM kararlarının altında imzası olan Erbakan seçim meydanlarında kuşkusuz farklı konuşacaktı. Erbakan Adnan Menderes'in Demokrat Partisi'ni bazen övüyor bazen yeriyordu. Sen yine 1950'de Demokrat Parti'ye oy verdin arkadaş. O hareket neydi? Evet, inanan insanların bir zulme karşı hareketiydi. O gün onu yapmanın esbabı mucibesi neyse, bugün aynı sebepten dolayı milli selametçi olmaya mecbursun. Ankara aday tanıtımı toplantısı. Kahramanmaraş konuşmasında ise, milletimiz takriben 25 yıl solcu CHP idaresinde inananlara tahakküm devrini yaşadı. 25 yılda liberal görüş idaresinde gazoz montaj devrini yaşadı. Kıymetli kalkınma yılları oyalama ve idareyi maslahatçılıkla boşa geçti. Montaj tesisleriyle gazoz fabrikalarıyla kalkınma olmaz diyordu. Meleyen inekler. Bugün hala ne olduğu tam anlaşılamayan Milli Görüş Erbakan o günlerde şöyle tanımladı. Milli Görüş milletimizin şanlı tarihi boyunca Malazgirt'te heyecandan coşan, Kosova'da bir kılıç gibi parlayan, Niğbolu'ya yıldırım gibi yetişen, İstanbul'u fetheden, İstiklal Harbimizi yapan ve en son Kıbrıs'ta yeniden büyük harikalar ortaya koyan cevher, ruh ve manadır. Şehidi şehit yapan, gaziyi gazi yapan manadır. Kahramanmaraş konuşmasından. Erbakan Balıkesir mitinginde de faizi anlattı. MSP'lilere, aziz kardeşlerim, köylü kardeşlerimize en büyük müjdeyi veriyoruz. Ziraat Bankası borçlarını ortadan kaldırıyoruz. Bundan sonra da zirai krediler faizsiz verilecek. Vaktiyle biz faizi kaldıracağız dediğimiz zaman bazı dar görüşlüler, bu Erbakan faizi kaldıracakmış, faiz nasıl kalkar, deli mi bu adam diye söylemediklerini bırakmadılar. Balıkesirli kardeşlerim, ne oldu şimdi? Gelsinler hesaplaşalım. Bre zavallı, senin ecdadın İstanbul'u fethederken, Viyana'yı fethederken faizle mi fethetti? Be hey gafil! Faiz bizde daha 60 seneyi bulmuyor. Daha dün Avrupa'dan gelmiş bulaşmış bir hastalıktır. İçinde kıvır kıvır kıvranıyorsun da farkında değilsin. Seni ne hale getirmişler. Sen ne doktor ne de ilaç tanıyorsun. Allah şifa versin. İşte biz şimdi faizi kaldırıyoruz. Bir ucundan tuttuk kaldırdık bile kimsenin haberi yok. 1 milyar liralık hayvancılık kredisini faizsiz dağıttık. Ne oldu? Ne oldu? Alanlar çok memnun. Bu krediyle beslenen güzel ineklerimiz, affedersiniz, çayırlarda neşeli neşeli meliyor. Erbakan Hoca konuştukça coştu. Bazen kuzu yerine inekleri böyle neşeli neşeli meletti. Film Festivali'ne eleştiri. Erbakan Samsun konuşmasında da Antalya Film Festivali'ni eleştirdi. Antalya'da her sene belli zamanda Altın Portakal diye bir müsabaka yapılıyor. Bunu gazetelerde okuyorsunuz. Antalya valisi gidiyor bazı artistlere Altın Portakal veriyor. Madalya olarak bazı gazetelere geçiyor, radyolara geçiyor. Millet alkışlayıp duruyor. Nedir bu yapılan hadise derseniz, incelerseniz ne görüyorsunuz? Filmlerin bir tanesinde artistlerden biri, bir evli erkek, hanımından başkalarıyla alaka kuruyor. Gayri ahlaki bir şey. Çok güzel oynamış, yaşa var ol, ne güzel ettin diye buna madalya takılıyor. Meselenin içindeki hadise bu. Bu kötülükler alkışlanırsa yarın sen inim inim inlersin bundan dolayı. Erbakan Türkiye'de ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdikten sonra ülkenin ihracat patlaması yapacağını belirtti. Hangi kardeş ülkelere malzeme satacağını, hangi kardeş ülkelerle kişisel ilişkisi olduğunu açıkladı. 10 Mayıs tarihini unutmayın. 50'ye yakın Müslüman ülke ile İstanbul'da İslam konferansını düzenledik. Asırlar boyu bir arada yaşadığımız bu kardeşlerimiz gene bizi kalkındırın, önümüze düşün demişlerdir. Bugüne kadar yapılan ihmalleri tamir ediyoruz. O ülkelerle kardeşliğimizi ilerletiyoruz. Bugüne kadar yanlış yollara sapıldı. Bu milletin tarihi bağı olduğu milletlerle ilişkisi kesilmek istendi. Hepsini bir kenara attık. Balıkesir Kağıt Fabrikası'ndan Suudi Arabistan'a kağıdı biz satacağız. Konya Motor Fabrikası'ndan Libya'ya, Irak'a motor satacağız. Balıkesir konuşmasından. Bursa'daki fabrikalardan Libya'nın uçağını biz göndereceğiz. Allah'ın izniyle Suudi Arabistan'ın kamyonunu biz göndereceğiz. Bursa konuşmasından. Şimdi herkes Anadolu'muzun en ücra köylerine içme sularını getiren, 10 yıl öncesinde bile Kuveyt ile işbirliği yapan, köylümüze bol gübre vermek için Müslüman ülkelerle işbirliği yaparak gübre fabrikalarını kuran sayısız isimsiz kahramanların milli selamet bayrağı altında toplandığını görmektedir. Kırşehir konuşmasından. Erbakan diğer siyasi partilere hodri meydan diyordu. Ateş Nemrut'tan korkar mı İbrahim olan? Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Anahtar maymuncuk oldu. 5 Haziran 1977 seçim sonucu MSP için çok şaşırtıcı oldu. Oyları %11.8'den 8.6'ya düştü. 48 olan milletvekili sayısı ise yarıya indi. 24 milletvekili bir senatör çıkarabildi. CHP oylarını %8.1 arttırarak 41.4'e, AP ise oylarını 7.1 arttırarak 36.9'a yükseldi. CHP 213, AP 189 milletvekili çıkardı. 1973 seçimlerinin flash partileri DP ile CGP'de hezime uğradılar. DP %1.9 ile 1 milletvekili, CGP ise %1.9 oy oranı ile 3 milletvekili kazanabildi. MHP oy patlaması yaptı. Oylarını %3.3'ten %6.4'e çıkararak 16 milletvekilini meclise sokmayı başardı. MSP 1973 seçimlerinde büyük başarı gösterdiği Elazığ, Erzincan, Çorum, Sivas, Tokat, Yozgat, Nevşehir, Çankırı'da büyük oy kaybına uğradı. Bu bölgelerde MHP oylarını oldukça arttırdı. MSP sadece Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Urfa ve Van'da oylarını arttırdı. MSP'nin oyları tüm Türkiye'de düşerken sadece Kürt yurttaşların yaşadığı bu illerde artmıştı. Bu dikkat çekici bir ayrıntıydı. Bunun birkaç nedeni vardı. İlki kuşkusuz 1973'te CHP ile yapılan koalisyonda kazanılan 7 bakanlığın 4'ünün Doğu ve Güneydoğu vekillerine verilmiş olmasıydı. İkinci olarak bu durumun da bir sonucu olarak Erbakan'ın ağır sanayi hamlesi projesinin parçası olduğunu iddia ettiği yatırımların çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu'da gerçekleşti. Üçüncü sebep ise Doğu ve Güneydoğu'daki kamu fabrikalarında artan istihdamdı. MSP bugün başka partilere yapılan eleştirilerdeki uygulamayı gerçekleştirdi. Pek çok taraftarını bu bölgede işe aldı. Dördüncü sebep bölgede dikkat çekici şekilde artan imam hatipler, yüksek İslam enstitüleri ve Kur'an kurslarıydı. MSP Kürt sorununun din faktörüyle çözüleceğine inanıyor, bu fikrini devlete de kabul ettirmesi işini kolaylaştırıyordu. Son ve önemli neden ise MSP içindeki ayrışmaydı. Nurcular Parti'nin Türk milliyetçiliğine yakın kesimini temsil ediyordu. MC hükümetinde bulunmayı savunuyorlardı. Özellikle Kürt kökenli Nakşiler ise MHP ile yakınlaşmadan doğal olarak MC'den rahatsızlardı. CHP ile ittifak istiyorlardı. 7 Ocak 1976 tarihli MSP grup toplantısında tartışma kızıştı. Nurculuğun Siyonizme hizmet ettiğine varan sözler söylendi. Kürt Nakşi Fuat Fırat, Nurcu vekilleri kavmiyetçilikle suçladı. Nihayetinde Nurcuların partiyi terk etmesi MSP'nin batıda MHP'ye oy kaybetmesine neden oldu. Doğuda ise oylar arttı. Erbakan hareketi Kürtler arasında doğal tabanını bu seçimlerle oluşturdu. AKP döneminde ne zaman seçim yaklaşsa Tayyip Erdoğan'ın milliyetçi söyleme başvurması hareketine 77 hezimetine yeniden yaşatmamak içindir. Son neden ise CHP ile koalisyonun MSP'nin batıdaki dindar tabanını rahatsız etmesiydi. 1977 seçimlerinden sonra Türkiye'nin 40. hükümetini kurmak için hiçbir parti 226 milletvekilini çıkaramadı. CHP 213 milletvekiliyle hükümet kurmaya en yakın partiydi. Bir kez daha CHP-MSP koalisyon hükümeti kulislerde konuşulmaya başladı. Erbakan zaten çözüm bizdedir demişti. MSP gerçekten amdemi gibi anahtar parti olmuştu. Ecevit ise kapımız herkese açık diye demeç veriyordu. 17 Haziran'da Erbakan-Ecevit görüşmesi oldu. Toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Ancak Erbakan'ın işi bu kez 1974'ten daha zordu. Partisi ağır bir yenilgi almıştı. Taban Erbakan'a sitem ediyordu. Hocanın artık genel başkanlıktan ayrılması gerektiği bile konuşuluyordu. Üstelik oy kaybına neden olarak da CHP ile yapılan koalisyon gösteriliyordu. Öyle miydi? Yoksa bu tür tepkileri sağ basın o günlerde bilerek mi abartıyordu? Erbakan sonuçta istemeye istemeye CHP'den gelen koalisyon teklifini reddetti. Cumhurbaşkanı Korotürk 14 Haziran'da hükümeti kurmak için CHP lideri Ecevit'i görevlendirdi. 40. hükümet 21 Haziran 1977 tarihinde kuruldu. 3 Temmuz'da güven oyu alamadığı için düştü. Cumhurbaşkanı bu kez hükümeti kurma görevini AP lideri Süleyman Demirel'e verdi. İkinci MC kurulma çalışmaları başladı ve AP, MSP, MHP anlaştı. 21 Temmuz günü yeni bakanlar kurulu listesi radyodan okundu. Necmettin Erbakan yine başbakan yardımcısı olmuştu. MSP'nin ilk genel başkanı Süleyman Arif Emre devlet bakanlığına getirilmişti. İmar ve İskan Bakanı Recai Kutan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Çalışma Bakanı Fehmi Cumalıoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fehim Adak ve İçişleri Bakanı Korkut Özal olmuştu. Araya girip Türkiye'de çok tartışıldığı için bir not eklemeliyim. Korkut Özal 2. MC dönemindeki bu görevinde o kadar başarılı oldu ki İçişleri Bakanlığındaki ekibi ancak yıllar sonra tasfiye edilebildi. Abdülkadir Aksu, Galip Demirel, Saffet Arıkan Bedük, Vecdi Gönül gibi isimler hep Korkut Özal'ın, dolayısıyla Nakşibendi tarikatının müritleri olarak İçişleri Bakanlığında yıllarca Türk İslam sentezini yerleştirmeye çalıştılar. Başarılı da oldular. 120 bin kadrolu polis teşkilatının çoğunluğu bu görüşteydi. Bu kadrolaşmayı gösteren ilginç bir andıç 27 Kasım 1979 günü ortaya çıktı. CHP'li senatör Hasan Fehmi Güneş ile AP'li senatör Ömer Naci Bozkurt mecliste laf atma yüzünden kavgaya tutuştu. CHP'li Güneş tabancasının kabzasıyla AP'li Bozkurt'un kafasına vururken Bozkurt elindeki çantayı Güneş'in yüzüne fırlattı. Çanta açıldı ve içinden çok gizli belgeler ortaya saçıldı. Ortalığa saçılan evraklarda valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, devlet personeli, müspetler ve menfiler diye fişlenmişti. Müspetler yükselirken menfiler tasfiye ediliyordu. MSP'nin anahtarı artık maymuncuk olmuştu. Her kapıyı açıyordu. Bu kez de 2. MC koalisyon hükümetinin partisiydi. Ama Ankara'da ilginç gelişmeler oluyordu. Örneğin güven oylamasına birkaç gün kala bir haber bomba gibi patladı. Cumhuriyet Başsavcılığı MSP hakkında kapatma davası açtı. MSP'ye oy vermezseniz camileri ahır yaparlar. Yargıtay Başkanı Cevdet Menteş geç bile kalındı diyordu. Dava açılmasına Erbakan Allah sözcüğünü söylenmesini istemeyenler var diye değerlendirdi. Dava konusu konuşmayı Erbakan Şanlıurfa'da 4 Aralık 1977 tarihinde yapmıştı. Çok aziz ve muhterem Urfalı kardeşlerim, İmam Hatip okullarının biz iktidara geldiğimiz zaman orta kısımları kapatılmış, lise kısımları kapatılmak üzereydi. Elinde din kitabı olan okuyan alınıp hapse atılıyordu. Beraberce dua ettin diye insanlar ağır ceza mahkemelerine sevk ediliyorlardı. MSP'ye oy vermek demek biz din düşmanlığı istemiyoruz demektir. Biz insan haklarına saygı istiyoruz demektir. Her izanlı insan milli selametin oyunu bir tane fazla arttırmasını en mukaddes vazife bilir. Aksi takdirde Allah vermesin, eğer milli selamette bir zayıflama olursa bu camileri tekrar ahır yaparlar. Allah vermesin, hayvan deposu yaparlar. Erbakan'ın bu konuşmasını polis memurları Mehmet Ali Özlü ile Kemal Erkan Teybe kaydetmişlerdi. Bant 29 Aralık 1977 tarihli resmi yazı ile Urfa Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Müdürlüğü tarafından Urfa Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Urfa Cumhuriyet Savcılığı ise bandı Yargıtay 8. Daire Başkanı Orhan Erdoğan'a ulaştırdı. Burada bilirkişiler Ayhan Çiftçioğlu, Sami Ataman, Erol Sayar, MSP Genel Başkanı Erbakan'ı Genel Sekreter Asil Türk'ü dinledi. Sonra bantları inceledi. Bantlardaki ses ile Erbakan'ın sesinin aynı olduğu kararını verdi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından bilirkişiler Profesör Nevzat Güreli, Kayhan İçel ve Doçent Doktor Köksal Bayraklar'a da bant üzerinde inceleme yaptırıldı. Karar aynıydı. Banttaki konuşma Erbakan'a aittir. Erbakan 6187 sayılı vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki kanunu ihlal etmişti. Yani dini duyguları istismar edip dini siyasete bulaştırmıştı. MSP'nin kapatılmasıyla birlikte Erbakan'ın da dokunulmazlığının kaldırılması isteniyordu. Kulislerde Erbakan'ın genel başkanlıktan ayrılarak MSP'yi kapatmaktan kurtaracağı sözleri dolaşmaya başladı. Sonuçta ne mi oldu? Koalisyon ortakları siyasi partiler yasasında ufak bir değişiklik yaptı. Cumhurbaşkanı Korutürk değişikliği onayladı ve MSP ile Erbakan kurtuldu. Erbakan 2. MC hükümetine girmenin ödülünü almıştı. Yoksa Erbakan bu davayla korkutulup 2. MC'ye katılması mı sağlanmıştı? Başkent siyasi kulislerinde o günlerde yaşananlar üzerinde pek durulmadı. Öyle ki milletvekili transferleriyle hükümet kuruldu. 2. MC hükümeti 31 Aralık 1977'de 218 güven oyuna karşılık 228 güvensizlik oyuyla düştü. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 144.